Ayrım 10, sayfa 133, 19, 30 Aralık 2007, 20.13, yargı gecesine 27 saat 47 dakika kala. Eliyah'la Steve bir paket çerez, bir kutu patlamış mısır ve iki Pepsi aldıktan sonra karanlık sinema salonuna girdi. Perdede gelecek programdan parçalar vardı. Onlar oturmak için boş yer ararken gümüş rengi bir uzay gemisi beyaz perdeyi boydan boya geçti. Steve çabucak koridor kenarında iki yer buldu ve oturdu. Gergin bir şekilde etrafına bakan Eliyah içini çekti. Kalabalık bir ortamda yaşamaya alışık olduğu ezici duygu selinden eser yoktu. Gözlerini kapatınca tüm bedenini ılık jöleyle dolu bir havuza batıyormuş gibi karıncalanma hissi sardı. Kendisini uzun zamandır ilk kez o kadar iyi hissediyordu. Tüm nevrozları eriyip gitmişti sanki. Deneyinin çalışıp çalışmayacağını merak etti. Duyduğu huzura bakılırsa belki o anda bile çalışıyordu. Eliyah, kuzeninden başka insanların da duygularını hissedip hissetmeyeceğini anlamak için çevresindeki herkesin kendini iyi hissediyor olacağı bir ortama, duygusal bir güvenli bölgeye girmek istemişti. Perde pembeye dönüştü ve filmin stilize edilmiş jeneriği akmaya başladı. Animasyonun düşük zeka seviyesine rağmen Eliyah her şeyi hayranlıkla izliyordu. Çizgi köpek gerçeğine dönüşüp öykü başlayınca tüm basma kalıp karakterleri anında saptadı. Doğru kadın hariç her şeye sahip gıcık, sinirli iş adamı. Onun kadın peşinde koşan Zamfara kendine aşırı güvenli en iyi arkadaşı. Pes etmeyen bir vücuttan ve altın bir kalpten başka şey olmayan, nevi şahsına münhasır, kafası karışık, başına buyruk bir kadın. Kadının biraz hafif meşrep, herkesi ve her şeyi küçümseyen ev arkadaşı. Eliyah, konuşmaların ilk cümlelerinden öykünün tüm kurgusunu çıkartmış olmasına karşın gözlerini perdeden ayıramıyordu. Replikleri neredeyse aktörlerle birlikte tekrarlayabilirdi. Yine de her bariz cümle yeni gibi geliyor, her yıllanmış espri son derece komik görünüyordu. Ana karakterlerden biri dağıtıcı çocuğun fırlattığı sabah gazetesini kasıklarına yiyince Eliyah yüksek sesle bir kahkaha atmaktan kendini alamadı. Ve köpek. Köpek o kadar komikti ki. Hele sürekli kapıların içinden geçmeye çalışması yok mu? Öldürücü derecede komikti ve hatta Eliyah'ın kahkahaları şiddetlendi. Ha evet, kadının bir de kedisi vardı. Tıslamasıyla erkek kahramanın kasıklarına inen gazeteye yatan dağıtıcı çocuğu korkutan kötü kalpli bir kediydi bu. Eliyah katıla katıla gülüyordu. Yanaklarından aşağıya yaşlar süzülmeye başlamıştı. Kadının hafif meşrep arkadaşı yanlışlıkla üzerine oturunca köpeğin suratının aldığı ifade tüm salonu kahkahaya boğdu. Eliyah artık uluyor, saçlarını yolmak istiyordu. Verdiği tepkilerinin aşırı olduğunun bilincindeydi. Ama gülmesini kesemiyordu. Ilık bir ıslaklık hissi kasıklarına yayıldı. Altına kaçırmıştı ve hala gülüyordu. Beyni kontrolü ele geçirmeye çabalıyordu ama faydasızdı. Deney biraz daha iyi çalışmıştı. Stevie'ye bir göz attı. Ama o tarafta da yardım umudu yoktu. Çünkü o da yıkıla yıkıla gülüyordu. Büyük, gürültülü, çınlayan kahkahalar. Eliyah bakışlarını tekrar perdeye çevirdi. Hafif meşrep ev arkadaşı ayağa kalkmıştı. Ama şimdi de köpeğin suratında bok yemiş bir ifade vardı. O kadarı artık fazlaydı. Eliyah öyle gülüyordu ki karnının patlayacağını zannetti. Elleriyle gövdesinin ortasını tutarak ayağa kalkmaya çalıştı ama yapamadı. Birkaç kişi dönüp ters ters baktı ona. İnsanların rengi artık yeşil ve soluk, öfkelerini hissetti. Salon birden renkle doldu. İsterik kırmızılar, kıkırdayan morlar, kahkahadan kırılan maviler. Aklını kaybetmeden oradan çıkmalıydı. Hala bir çılgın gibi kıkırdayarak yerinden doğruldu. Koridora çıkmayı başardı. Orada boğazından yükselen kesik kahkahalarla olduğu yere devrildi. Gülmesini tek bir soluk alacak kadar durdurmaya çalıştı ama bu olanaksızdı. Son bir sağ kalma içgüdüsü kalıntısı devreye girdi. Sırt üstü yatan Eliyah başını kaldırıp tüm gücüyle döşemeye indirdi. Bir daha yaptı ve bir daha. Tam başını tekrar kaldırırken bir çift kol onu omuzlarından tuttu. Alnı yardım etmeye çalışan adamın burnuna hızla çarptı. Seni gerizekalı diye bağırdı adam. Parlak yeşil isterik kahkahalar bir anda parıldayan billuri turuncu öfkeye dönüştü. Otur yerine ve kes sesini. Bağırtıları arasında yattığı yerden doğrulurken ne dedin sen diye gürledi Eliyah. Burnumu kırdın bok herif dedi adam. İlk Terminator'dan öfkeli bir Michael Biehn. yüzü kanlar içinde kalmış adamın her tarafından sarı, zehirli bir nefret fışkırıyordu. Zihninde bir şiddet duygusu büyümeye başlayan ve adrenalin seviyesi hızla yükselen Eliyah, o nefreti içine çekti. Gerileyip oradan uzaklaşmaya çalıştı ama öfkesi buna izin vermiyordu. "Burnundan fazlasını kıracağım," diyen kendi sesi geldi kulağına. Birden öne doğru atılarak başını bayının karnına gömdü ve onu yere düşürdü. Duyduğu öfkeyi kontrol altına alamayan Eliyah, yumruğunu adamın burnuna bir daha indirdi. Adam acı içinde bir çığlık attı. Eliyah'ın beyninde eflatun bir acı parladı. Ama onu pençesine alan yoğun nefreti bastıracak kadar güçlü değildi. Kanlı yumruğunu geri çekerken ıslak bir ses duyuldu. Sonra bir daha vurdu. Kırılan dişler elinin derisini kesti. Birilerinin onu ensesinden tutup geriye çektiğini hissetti. Kollarını salladı. Ama yumrukları artık havayı dövüyordu. Savurduğu tekme birisinin karnına geldi. Boynuna dolanan kol biraz daha sıkınca nefesi kesildi. Umutsuzca soluk almaya çalışırken gözünün önünde değişik renkler belirdi. Nefes alamıyordu. Soluk borusu acıyla kasıldı. Görüşü kararmaya başladı. Bayılmadan önce aklından son bir düşünce geçti. Steve ne yapıyor acaba? 20. 30 Aralık 2007 2016 Yargı gecesine 27 saat 44 dakika kala. Winter koşarak kendini taksiye attı ve kapıyı çarparak kapattı. Beyni uyuşmuş halde "sadece sür," dedi. "Bunlara ben neden oldum." Başını iki yana salladı. Michael dengesiz birisiydi. Balkondan atlaması onun suçu değildi. Doğrudan ona bakıyordum. Ne kadar üzgün olduğumu düşünüyordum ve hayır, bunu kendine yapmayacaktı. Michael'ın atlamasını istememişti. Şehir camın dışında akıp giderken gözyaşlarını sildi. Taksi şoförü bir süre neonlar alanda ışıldayan Broadway caddesine ilerledi. Sonra Columbus Meydanı'na ulaşıp bembeyaz Noel ışıklarıyla bezenmiş 5. caddeden geri döndü. Paranoyası neredeyse bir saat sonra yatışan Winter şoförü oteline yönlendirdi. Bedensel ve duygusal olarak tükenmiş olmasa yaptığı hatanın farkına varabilirdi. Ama taksi Waldorf Astoria Oteli'nin girişindeki geniş kırmızı halının önünde yavaşlarken orada toplanmış bekleyen kalabalığa dikkat etmedi. Winter taksiden iner inmez insanlar arı sürüsü gibi üstüne üşüştü. Patlayan flaşlarıyla fotoğrafçılar ve bağırışan gazeteciler bir anda etrafını sararken dört ayrı haber TV ekibinin spot ışıkları etrafı gündüze çevirdi. "Öldüğüne memnun musunuz? Bir not bırakmış mı? Bunu yapmasını ondan siz mi istediniz?" Bir yandan flaşlar patlarken bir yandan da sorular ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Derin bir ızdırap melodisi beyninde bangır bangır patlayan Winter, flaştan kör olmuş bir halde gözlerini yumdu. "Winter, buraya! Winter! Winter! Yeter!" diye bağırdı Winter sonunda, öfkesi sabrını yenince. Bitkinliği nefrete dönüşürken öfkeden kudurmuş halde etrafındakilere baktı. Beynindeki şarkı sanki coşarak şiddetini artıran bir orkestra tarafından çalmıyordu artık. İlerlemeye çalıştı. Ama kalabalık yol vermiyordu. "Lütfen bırakın geçeyim." Yanaklarından gözyaşları iniyordu. Kokusunu aldıkları parayı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar daha da yaklaştı. O sırada bir mikrofon alnına çarpınca Winter kendini kaybetti. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Öfkesi sağır edici bir saldırganlığa dönüştü. En yakın iki foto muhabirinin fotoğraf makinesini kavradı ve onları sertçe yolundan itti. Onun bu taşkınlığına şaşıran adamların ikisi de arkalarındaki muhabir, kameraman ve yapımcı kalabalığının üzerine doğru sendeledi. Sonra olanlar tam bir kaostu. Herkesin sonradan söyleyeceği şey Winter Z'nin kudurduğuydu. Ama o akşam yataklarına girdiklerinde hastanelik olanların dışındakiler duydukları vicdan azabıyla bambaşka öyküler anımsıyordu. Ve o öfkeli şarkı hala kulaklarındaydı. 37 kişi oldukları sonradan anlaşılan kalabalık geri çekilirken ayaklar, dirsekler, kafalar, mikrofonlar ve kameralar birbirlerine girdi. Daha önce de düzinelerce kez benzer durumlarla karşılaşmış oldukları halde bu kez bir şeyler farklıydı. Bu kez ortamın gerilimini tırmandıran şey beyinlerinde vızıldayan o müziktü. Vurgulu çalgıları ve tiz gitarları andıran sesler kulak tırmalayıcı bir ulumayla gelip beyinlerinde bir kasırga gibi patladı. Ve her şeyle ilkelliği çağrıştırıyordu. Ve onları değiştirdi. Yabani köpek sürüsü gibi birbirlerine saldırdılar. Yumruğunu sıkan VABC7'nin bölge muhabiri Carol Williamson Yüzüne giriştiği Fox 5'in ikinci kamera ekibinden Michael Edridge'in yanağında 1,5 karatlık elmas yüzüğüyle derin bir yarık açtı. Deliren CV11 yapımcısı Sarah Stevens, The Enquirer'ın magazin yazarı Stuart Glassman'ın hayallerine bir diz çıkartıp testislerinden birinin patlamasına neden oldu. Richard Opel, The New York Post'un stajyer fotoğrafçısı Julia Bloom'a VNBC 4 asistanlarından bir kafa atıp kadının burnunu kırdı. Ardından diğerleri de tekme, yumruk, tırmık ve çığlıklar atarak kavgaya katıldı. Sonradan hiçbiri onları öyle galeyana getiren şeyin ne olduğunu anımsayamadı. Tek hatırladıkları, başka bir dünyadan gelir gibi tarif ettikleri o kulak delici, tüyler ürpertici sesti. O ses ve yakaladıkları haberin iştahı içindeyken bir anda kana susamış oldukları. Winter, o çılgınca itiş kakıştan kaçmaya çalışırken bir kameraman ona doğru hamle etti. Hiç düşünmeden adamın yanağına bir yumruk attı. Bunu fırsat bilen ufak tefek bir sarışın adamın boğazına sarılarak sıkmaya başladı. Başka biri daha üzerine saldırmadan 60. cadde boyunca Central Park yönüne koşmaya başladı. Hiçbir tarafa bakmadan kendini 4 şeritli yola attı. Bir limuzin cayırtılarla durdu. Ona çarpmamak için direksiyon kıran kırmızı bir kamyonet hızla gelen taksiye yandan vurdu. Ama Winter tüm bunlara rağmen buz gibi gece havasında zorlukla soluyarak koşmaya devam etti. Koştuğu sürece baldırlarındaki yakıcı ağrıya, ciğerlerindeki yanmaya ve kalbinin deli gibi atmasına odaklanabilirdi. Biraz önce olanları, kendi neden olduğu şeyleri düşünmek zorunda kalmazdı. Peşinden koşarak gelen öfkeli bir kalabalık görmeyi bekleyerek arkasına baktı. Ama onlar hala birbirini parçalamakla meşguldü. Parka ulaşınca ağaçların arasına saklandı. Donmuş kar ayaklarının altında çıtırdıyor, ağzından çıkan soluğu ince bir buhar bulutu oluşturuyordu. Gözlerinin önüne Michael'ın parçalanmış kafatasının görüntüsü geldi. Silkinip manzarayı kovmaya çalıştı. Her şey nasıl o kadar korkunç hale bürünmüştü? Neler oluyordu? Seni, onları koruyan haç olmazsa neler yaşanacağını sanıyordun ki? Eli boynundaki boş yere gitti. Hepsi birbiriyle ilintiliydi. Kolyesini daima bir nazarlık olarak düşünmüştü ama belki de başka bir şeydi. Düşünceleri kovmak için başını salladı. Bu delilikti. Son derece sağlıklı annenin 52 yaşında kalp krizi geçirmesinden daha mı delice? Michael'ın sen yüzüne baktıktan sonra ölüme atlamasından daha mı delice? Sen taksiden iner inmez bir arbedenin çıkmasından daha mı delice? Ama hayır, taksiden iner inmez değildi. O mikrofonun yüzüne çarptığı an, öfkenin zapt edilemez bir hal aldığı an. Winter ürperdi. Bu olanaksızdı, öyle değil mi? Dondurucu soğuğa aldırmadan parkın derinliklerine doğru yürüdü. Hayatında, kaçışı dışında hiç olmadığı kadar korkuyor olmasına rağmen bir yandan da o şehir ormanında ona zarar vermeye çalışacak herhangi birinin başının ciddi olarak derde gireceğini düşünmeden edemedi. Hem de çok ciddi. 4. ara 17 Eylül 2007 10.09 Merkezi Avrupa yaz saati. Yargı gecesine 105 gün kala. Solotum elini göğsüne bastırdı. Mavi üniformasının altından göğsüne değen yuvarlak ve yassı diski hissedebiliyordu. Tılsımın üstündeki süslü oymayı bir kez daha düşündü. Kusursuz bir daire şeklinde kıvrılmış, kendi kuyruğunu yutan bir yılan. Valentinus ona amblemin Ouroboros olarak anıldığını söylemişti. Dünyada umutsuzca hapsolmuş bir ruhun sürekli reenkarnasyonunu betimleyen agnostik bir sembol. Solotum, diski parmaklarının arasına ilk aldığında tüm bedeninden sanki çıplak elektrik teli tutmuş gibi hafif bir vızıldama geçmişti. Sanki koridordan gelen ayak seslerini duyunca hemen hazır ola geçip ağır baltayı yerle 90 derecelik açı yapacak şekilde tuttu. Tarihi sarayda o kadar çok modern güvenlik önlemi vardı ki, kardinalin odasının önüne elinde kesici silah olan muhafız yerleştirmek biraz çağ dışı kaçıyordu. Ama üstleri geleneklere de diğer her şeye olduğu gibi bağlıydı. Tutkuyla. Bir zamanlar Solotom da inanmıştı öyle şeylere. Ama şimdi her şeyi, dinini, inançlarını, hatta etrafındaki dünyayı bile sorguluyordu. Valentinus haklıydı. Dünya gerçekten de son derece acımasız ve kusurlu bir yerdi. Sabah haberlerini seyrederken aklında Valentinus'un sözleri vardı. Ve olayları birden değişik açıdan görmüştü. Her trajedi, görünen mantıklı hiçbir neden olmadan gökten düşmüş gibiydi. Ve neden? Tüm bunların, her şeyin nedeni Adem'in elmayı yemiş olması mıydı? Bu mantıklı gelmiyordu artık. O güne kadar bariz gerçeği nasıl olup da göremediğini anlayamıyordu Solot'um. Çünkü yaratıcı tanrı gerçeği doktrinler ve sahte kuralların ardına gizlemişti. Düşünce aklından geçtiği anda öyle bir şeyin beyninden akıp gitmesine izin verdiğine inanamamıştı. Kendini bildi bileli önünde diz çökerek ibadet ettiği tanrının Lucifer, şeytanın adlarından biri gibi cennetten kovulmuş bir melek olduğuna gerçekten inanıyor muydu? Ya da İsa'nın aslında onun oğlu olmayıp başka bir gücün mesajını iletemeden katledilen bir elçisi olduğuna? Yoksa bunların yerine yaşama boyunca kendisine öğretilenlere mi inanıyordu? Von Althusser'ın inancıyla boğuşmaya devam ederken elindeki silahı daha da sıkı kavramıştı. Babası ve onun babası gibi kendisi de İsviçre muhafızlarındaki İsviçreli paralı askerler 15. yüzyılın sonlarından yakın yüzyıllara kadar Avrupa saraylarında saray ve tören muhafızı olarak görev yapmıştır. Günümüzde sadece Vatikan'da Papa'nın muhafızlığını yapmaktadırlar. Görevini son derece büyük bir onur meselesi olarak görüyordu. Tanrı'nın hizmetinde olduğuna, onun çobanlarını bedenlerinin dünyadaki varlıkları sırasında koruyacağına inanarak büyümüştü. Ama baştan beri yanılıyorsa, yaptığı asil bir iş değildi. İyinin değil, kötünün safında çalışıyordu. İnsanlığın selameti erdirecek çözümün bir parçası da değildi. Sorunun bir parçasıydı. 21. 30 Aralık 2007 21.49 Yargı gecesine 26 saat 11 dakika kala. Floresan lambalarının parlak ışığı Eliyah'ın beynine saplanıyordu. Başını yana çevirdi ve gözlerini gri duvara dikti. Doğrulmaya çalıştı ama yapamadı. Birden üstündeki örtünün bedenine neden o kadar sıkı geldiğini anladı. Bir deli gömleğinin içindeydi. Panikleyip bacaklarıyla etrafa tekme atmaya çalıştı ama onlar da kalın deri kayışlarla bağlanmıştı. Ve renkler. Beynin içinde kayalık bir sahile vuran dalgalar gibi savrulan o kadar çok renk vardı ki, her birinin etrafı nabız gibi atan parlak duygularla çevriliydi. Billuri mavi, neşe, psikodelik pembe, heyecan, kurum karası, nefret, parlak turuncu, paranoya ve hepsinin içinden geçen alev sarısı, korku. Derin bir nefes alıp haykırdı. "Bana yardım edin!" Sesi çatlak ve cansızdı. Nerede olduğunu ve neler yaşandığını bilmemenin dehşeti demir bir pençe gibi yüreğini kavradı. Oradan çıkmak zorundaydı. Nerede? Metalik bir ses duydu ve odanın ağır kapısı açıldı. Beyaz gömlekli Hintli bir kadın içeriye girdi. "Lütfen sakin olun Bay Glass. Benim adım Doktor Chandry." Doktorun sesi yorgun ama sakindi. Çocuğuna öğüt veren yorgun bir anne. Eliyah sesindeki dehşeti gizlemeye çalışmadan "Yardım edin bana!" diye inledi. "Çok korkuyorum. Neden?" Birden aklına bir şey geldi. Durdu. Michael Bain onu sakinleştirmeye çalışırken kendisi yere yatmış, isterik bir şekilde gülüyordu. Ve sonra, "Kimseye zarar verdin mi?" "Ne kadar anımsıyorsunuz? Zarar verdin mi?" diye yalvardı Eliyah. Sesi yükselmişti. Korku bir sis perdesi gibi etrafında dolanıyordu. Dikkatini toplamakta, doktorun gözlerine bakmakta, sesine odaklanmakta zorlanıyordu. Ama bilmesi gerekiyordu. "Lili, lütfen." Doktor Chandry yanıt vermedi ama vermesi de gerekmiyordu. Eliyah onun huzursuzluğunu hissedebiliyordu. Ellerini yumruk yaparak sıktı. Bandajların altındaki parmakları acıyordu. Bain'in burnunun kırık parçalarına vurduğunu anımsadı. "Yoksa kemikler..." "Aman tanrım, hayır! Kimseyi öldürdün mü?" Winter ısınmak için kollarını ovuşturdu. Önceleri korkusu soğuğu bastırmıştı ama buz gibi havada 3 saat boyunca parkta bir aşağı bir yukarı yürüdükten sonra soğuk iliklerine kadar işlemişti. Artık düşünebildiği tek şey yüzüne vuran ayaz, sızlayan kemikleri ve donmuş ayak parmaklarındaki zonklamaydı. Nefes alınca dondurucu hava ciğerlerine doldu. Gözyaşlarını tutmaya çalışarak parkı çevreleyen çok katı binalara baktı. Hepsi sıcacık ışıklarla parıldıyordu. O kadar yakınlardı ki 15 dakika içinde parkın batı ucuna ulaşabilir, başka bir otel bulur ve ne olur? Yeni bir arbede yaratana ya da başka birini daha öldürene kadar orada mı beklersin? Başını salladı. Geri dönemezdi. En azından neler olduğunu anlayana kadar. Ama nasıl anlayacaktı ki bunu? Olanların hiçbiri mantıklı gelmiyordu. Yapmış olduğunu düşündüğü şey olası değildi. Keşke. Birden kırılan bir dal parçasının sesiyle donup kaldı. Sonra hışırdayan dalların sesini duydu. Kendi kendine o şeyin bir sincap ya da fare olduğunu söyledi ama bir kemirgen olmadığını biliyordu. Daha doğrusu beynindeki hafif vınlama farklı bir şey, bir insan olduğunu söylüyordu ona. Birden dönünce onu gördü. Kör adamı. 3 metre kadar ilerisinde çalılıkların arasında duruyordu. Yanında da dev gibi Alman kurdu vardı. Köpek ay ışığında sırıtıyor gibi bakıyordu ona. Açık ağzında parlayan 2 sıra bembeyaz diş kolaylıkla görülebiliyordu. ''Kiki kimsin sen?'' diye sordu Winter titreyen bir sesle. Ama o titrekliğin korkudan mı, soğuktan mı olduğundan emin değildi. ''Benim adım Laszlo Coel'' dedi kör adam derinden gelen güçlü bir sesle. ''Anımsamadığını biliyorum ama senin öğretmenindim.'' ''Ne zaman?'' ''Küçük bir çocukken.'' Ona doğru çekingen bir adım attı. 17 yıl önce.''